İkinci ayrım, sayfa 20. Ateş Şahidi, Lars Kepler. Altıncı bölüm. Hızla soluyan Dina gözlerini Caroline'in gözlerine dikmişti. Anlamasını sağlamalıydı. Bir yandan da kendi sesinin gecenin bir yarısı bağırmaya cesaret edebilmesinin şaşkınlığı içindeydi. Her taraf kan içinde. Sus be diye tıslayan Caroline yataktan kalktı. Dina'nın çığlığı diğerlerini de uyandırdı. Sesler odadan duyulmaya başlamıştı. Gel de gör dedi Dina. Korkuyla kollarını tırmalıyordu. Miranda bir tuhaf görünüyor. Onu görmedisin. Görmedisin onu. Sakin olur musun? Tamam bakacağım ama eminim ki. Koridordan bir çığlık duyuldu. Küçük tuğlaydı bu. Caroline acele etti. Tuğla kapıda durmuş tecrit odasına bakıyordu. Gözleri kocaman açılmıştı. İndi koridora çıkmış kolunu kaşıyordu. Caroline tuğlayı tecrit odasının kapısından uzaklaştırırken duvarlardaki kanları ve Miranda'nın beyaz vücudunu görebildi. Kalp atışları hızlandı. Indy'nin önüne geçti. Bir intihar daha görsünler istemiyordu. Bir kaza olmuş dedi aceleyle. Herkesi yemekhaneye götürebilir misin Indy? Miranda'ya bir şey mi oldu diye sordu Indy. Evet, Elizabeth'i uyandırmalıyız. Lu Chu ile Almira aynı odadan geldiler. Lu Chu'nun üzerinde yalnızca pijama altı vardı. Almira üzerine bir yatak örtüsü almıştı. Yemekhaneye gidin dedi Indy. Önce yüzümü yıkayabilir miyim dedi Lu Chu. Tuğlayı da götür. Neler oluyor ya dedi Almira. Bilmiyoruz diye kestirip attı Caroline. Indy kızları yemekhaneye götürmeye çalışırken Caroline aceleyle personelin gecelediği odaya yöneldi. Elizabeth'in uyku ilacı aldığını, kızlar kalkıp koridorda koştururken bile duymadığını biliyordu. Odanın kapısını var gücüyle yumrukladı. Elizabeth uyan diye bağırdı. Elizabeth'ten ses seda yoktu. Caroline kontrol odasının önünden geçip hemşire odasına yöneldi. Kapısı açıktı. İçeri daldı. Telefonda Daniel'i aradı. Aklına ilk gelen personel Daniel'di. Telefon hattında bir cızırtı oldu. Indy ile Nina hasta bakıcı odasına geldiler. Nina'nın dudakları beyazlamıştı. Hareketleri hantaldı. Bütün vücudu titriyordu. Size yemekhaneye gitmenizi söyledim dedi Caroline. Ama kan... Kanı gördün mü diye bağıran Nina sol kolundaki bir yaranın kabuğunu kopardı. Daniel Grimm dedi yorgun bir ses. Benim Caroline burada bir kaza oldu. Elizabeth uyanmıyor. Elizabeth'i uyandıramıyorum. Bunun için seni aradım. Ne yapacağımızı bilemiyoruz. Ayağım kana bulaştı diye bağırdı Nina. Ayağımda kan var. Sakin ol diye bağıran Indy Nina'yı oradan uzaklaştırmaya çalıştı. ''Neler oluyor?'' diye sordu Daniel. Birden uyanıp toparlanmış gibiydi. ''Miranda hücrede kan içinde'' dedi Caroline. Zor da yutkundu. ''Ne yapacağımızı bilemiyor.'' ''Yarası ağır mı?'' ''Evet, sanırım öyle. Ya da ben?'' ''Caroline'' diye sözünü kesti Daniel. ''Hemen ambulansı arayacağım.''
''Ama ben de yapacağım. Şimdi ben de yapa...''
Miranda'nın yardıma ihtiyacı var mı diye bak. Elizabeth'i uyandırmaya çalış. 7. Bölüm. Sundsvall'deki acil yardım merkezi Beck Perkin'in yanında Björne Borgsgatan'da kırmızı tuğla bir binaydı. Yasmin gece nöbetlerini pek dert edinmez ama şimdi kendini çok bitkin hissediyordu. Saat sabahın 4'üne yaklaşıyordu. Gecenin en kötü saatleri geçmişti. Bilgisayarın karşısında kulaklıkla oturuyor, üfleyerek fincanındaki siyah kahveyi soğutmaya çalışıyordu. Dinlenme odasından konuşma, şakalaşma sesleri geliyordu. Dün akşamın gazete afişlerinde polis ihbar merkezindeki bir personelin ekstra iş olarak telefon seksi yaptığı yazılmıştı. Ama sonradan telefon seksi pazarlayan bir şirkette büro işi yaptığı ortaya çıkmıştı. Akşam gazeteleri gerçeğe gözlerini kapamış kadının acil çağrı merkezinde telefon seksi yaptığını ima etmişti. Yasmin kahve fincanını bir kenara koyup gelen telefonu cevapladı. SOS 112, olay nedir?
Adım Daniel Grimm.
Bir Gitta Gort'la danışmanım. Biraz önce öğrencilerden biri aradı. Telaşına bakılırsa ciddi bir durum var. Oraya hemen birilerini göndermelisiniz.
Ne olduğunu anlatabilir misin diye sordu Yasmin. Bir yandan da bilgisayarda Britta Gord'un yerini araştırıyordu.
Bilemiyorum. Kızlardan biri aradı. Ne dediğini tam anlayamadım. Telefondan çığlık, ağlama sesleri geliyordu. Her tarafta kan varmış.
Yasmin meslektaşı Ingrid Sander'e yardım etmesini işaret etti. Siz olay yerinde misiniz diye sordu Ingrid.
Hayır, evdeyim. Telefon geldiğinde uyuyordum. Kızlardan biri aradı.
Sundos'un kuzeyindeki Birgitta Gort'tan bahsediyorsunuz değil mi diye sordu Yasmin.
Lütfen acele edin dedi Daniel, sesi titriyordu.
Sundos'un kuzeyindeki Birgitta Gort'a polis ve ambulans gönderiyoruz diye tekrarladı Yasmin, bir karışıklık olmasın diye.
Aradan çekilip polisi ve ambulansı aradı. Ingrid Daniel'le konuşmaya devam etti.
Birgitta Gort ıslah evi değil mi?
Evet, özel bir ıslah evi.
Orada bir görevli bulunması gerekmiyor mu şimdi?
Tabii, eşim Elizabeth gece nöbetçisiydi. Hemen arayacağım. Ne olduğunu bilemiyorum, hiçbir şey bilmiyorum.
Polis yolda dedi Ingrid sakin bir sesle. Harekete geçen ekibin mavi sinyal lambaları ıssız sokağı aydınlatmaya başlamıştı bile.
8. Bölüm. 86 numaralı yoldan karanlık ormana sapan yan yol Himmel Gölü ve Britta Gord'a gidiyordu. Polis arabasının tekerlerinin altından savrulan çakıllar çamurlukları dövüyor, çam ağaçlarının kocaman gövdelerinde farların ışıkları oynuyordu.
''Sen buraya daha önce de gelmişsin değil mi?'' diyen Rolf Wigner vitesi 4'e aldı.
''Evet, birkaç yıl önce kızlardan biri evlerden birini yakmaya kalkmıştı.'' dedi Sonya Rask.
''Nasıl olur da personele ulaşamazlar anlamadım.'' diye söylendi Rolf.
''Hiçbir şey olmasa da sürekli meşguller.'' dedi Sonya.
''Öyle ama daha fazla bilgi edinebilseydik fena olmazdı.''
''Tabii.'' dedi Sonya sakin bir sesle.
Yan yana oturan iki meslektaş susup polis telsizindeki konuşmaları dinlediler. Bir ambulans ile başka bir polis ekibi de yola koyulmuştu. Yol tomruk taşının diğer yollar gibi eğilip bükülmeden uzanıyordu. Tekerleri oyukların ve çukurların üzerinden geçerken araba gürültüyle sarsılıyordu. Ağaç gövdeleri titreyerek akıyor, tepe lambasının mavi ışığı ormanın derinliklerine dalıyordu. Birgitta Gordon koyu kırmızı binaların arasındaki çakıllı yolda ilerlerken Sonya merkeze rapor verdi. Ana binanın kapısının önündeki merdivenlerde gecelikli bir kız çocuğu dikiliyordu. Gözleri kocaman açılmış, yüzünün rengi solmuştu. Sanki orada değil de çok uzaklarda bir yerdeydi. Rolf ile Sonya hemen arabadan inip yanıp sönen mavi ışığın altında kıza doğru koştular. Ama kız onları görmemişti sanki. Bir köpek canhıraş havlamaya başladı.
''Birine bir şey mi oldu?'' diye sordu Rolf yüksek sesle. ''Yardıma ihtiyacı olan var mı?''
Kız ormana doğru belli belirsiz el salladı, dengesini kaybetti. Bir adım atmaya çalışırken dizleri kıvrıldı, sırt üstü devrildi, başı yere çarptı.
''Neyin var?'' diye sordu Sonya kızın yanına vardığında.
Kız merdivende sırt üstü yatıyor, sık ve kısa kısa soluyordu. Kolları, boynu çizikler içindeydi.
''Ben içeri giriyorum.'' dedi Rolf kararlı bir sesle.
Sonya şok geçiren kızın yanında kalıp ambulansı beklerken Rolf içeri girdi. Tahta yer döşemelerinin üzerinde değişik yönlere dağılan kanlı çizme ve çıplak ayak izleri vardı. Uzun adımlar atan biri holden koridora, koridordan geriye gitmişti. Rolf adrenalinin bütün bedenine yayıldığını hissetti. İzlere basmamak için dikkat ediyor ama asıl görevinin hayat kurtarmak olduğunu biliyordu. Toplantı odasına bir göz attı. Bütün ışıklar yanıyordu. İki kanepede 4 kız oturuyordu.
''Yaralı olan var mı?'' diye sordu bağırarak.
''Belki birazcık yaralı.'' diye gülümsedi pembe eşofmanlı kızıl saçlı bir kız.
''Peki nerede?'' diye sordu Rolf telaşla.
''Miranda yatağında.'' dedi biraz daha büyük olan siyah düz saçlı kız.
''Burada mı?'' dedi Rolf yatakhanelerin olduğu bölümü işaret ederek.
Siyah saçlı kız başını salladı. Rolf kanlı ayak izlerini takip etti. Kocaman tahta masalı, fayans fırınlı yemekhaneyi geçti. Öğrencilerin özel odalarını sıralandı, karanlık koridora girdi. Kan gölünün etrafında ayakkabı ve çıplak ayak izleri vardı. Arkasından eski tahta yer döşemeleri gıcırdadı, durdu, kemerinden el fenerini çıkardı, koridora tuttu. Beceriksizce yazılmış muzip atasözleri ve süslü İncil alıntılarının olduğu duvarlara şöyle bir göz atıp fenerin ışığını yere çevirdi. Karanlık bir nişin içindeki kapının altından dışarı kan sızmıştı. Kapının üzerinde anahtar vardı. Rolf kapıya doğru ilerledi. El fenerini sol eline aldı. Uzanıp kapı kolunu tuttu, bastırdı. Kapı klik sesiyle açıldı. Bıraktığı kol gıcırdayarak tekrar yukarı kaldı. ''Hey Miranda, ben polis memuruyum. Adım Rolf.'' diye karanlığa seslendi. ''Şimdi içeri giriyorum.'' Duyduğu tek şey kendi soluğuydu. Kapıyı dikkatle iterek iyice açtı, el fenerini içeri tuttu. Gördüğü şey o kadar ürkütücüydü ki sarsıldı. Kapının kenarından destek alarak ayakta kalabildi. Bakışlarını başka yöne çevirdi ama artık çok geçti. Gözleri kesinlikle görmemiş olmayı dileyeceği şeyleri görmüştü. Kulakları nabzının uğultusunu ve yerde göllenen kana düşen damla seslerini duymuştu. Yatakta genç bir kadın vardı. Başının bir tarafı yok gibiydi. Duvarlar kan içindeydi. Karanlık abajurdan hala kan damlıyordu. Rolf arkasındaki kapının kapanmasıyla müthiş bir korkuya kapıldı, el fenerini düşürdü. O da karanlığa gömüldü. Kendi etrafında döndü, elleriyle karanlığı yokladı. Dışarıdan küçük eller kapıyı yumrukluyordu.
''O şimdi seni görüyor.'' diye bağırdı küçük bir ses. ''Şimdi bakıyor.''
Rolf kapı kolunu buldu, kapıyı açmaya çalıştı ama arkasında bir şey vardı. Küçük kapı dürbünü karanlıkta parlıyordu. Titreyen elleriyle kapı koluna bir kez daha bastırırken omzuyla yüklendi. Kapı ardına kadar açıldı, sendeleyerek koridora çıktı, derin bir nefes aldı. Kızıl saçlı küçük kız biraz ileride durmuş kocaman gözlerle ona bakıyordu.
9. Bölüm. Komiser Juna Linna, Stockholm'in 450 kilometre kuzeyindeki Sveg kasabasında otel odasının penceresinden dışarı bakıyordu. Mavimsi ince bir sise karışan soğuk bir tan ışığı vardı dışarıda. Avgatan caddesi boyunca yanan tek bir ışık yoktu. Rosa Bergman'ı bulup bulamayacağını ancak birkaç saat sonra öğrenebilecekti. Düğmeleri çözük, açık gri gömleği siyah kumaş pantolonunun üzerine sarkıyordu. Sarı saçları her zamanki gibi dağınıktı. Koltuk altı silah kılıfı sandalyenin arkalığına asılıydı. Hakkında yürütülen onca soruşturmaya rağmen Emniyet Genel Müdürlüğü'nün cinayet masası ekibinde kalmıştı. Başına buyruk tavırları çok insanı öfkelendiriyordu. Ama 15 yıldan daha az bir sürede İskandinavya'da hiçbir polisin çözemediği kadar zor davayı çözmüştü. Aşırı sol gruplardan birine SEPO'nun yapacağı operasyonu bildirdiği iddiasıyla Yuna'ya karşı iç soruşturma başlatılmış, görevden resmen uzaklaştırılmasa da bir takım yetkileri elinden alınmıştı. Soruşturma ekibinin başındaki adam en küçük bir neden görmesi halinde olayı yargıya havale edeceğini açıkça ifade etmişti. İddialar çok ciddiydi. Fakat şimdi Yuna'yı ne görevden uzaklaştırılma ne de ceza tehdidi ilgilendiriyordu. Onu izleyip Adolf Frederick Lisesi'nin önünde karşısına çıkan yaşlı kadındaydı aklı. Rosa Bergman'dan selam getirdiğini söylemiş, incecik elleriyle iki eski kille kartını havaya kaldırıp ''Bu sensin değil mi?'' diye sormuştu. ''Bu da taç, gelin tacı.''
''Benden ne istiyorsun?''
''Benim istediğim bir şey yok.'' demişti yaşlı kadın. ''Rosa Bergman'ın selamını getirdim.''
Yuna'nın kalp atışları hızlanmış, soğukkanlılığını korumaya çalışarak omuzlarını silkmiş, yumuşak bir sesle herhalde kendisini biriyle karıştırdığını söylemişti kadına. ''Benim böyle bir tanıdığım yok.''
''Neden sanki kızın ölmüş gibi davrandığını merak ediyor?''
''Üzgünüm ama söylediklerinizden hiçbir şey anlamıyorum.'' deyip gülümsemişti Yuna. Gülümsemesine rağmen sesi yabancılaşıp uzaklaşmış, yer altından gelir gibi soğumuştu. Kadının sözleri içini oymuş, zayıf kollarını tutmak, neler olduğunu sormak istemiş ama sükûnetini korumuştu.
üzgünüm gitmek zorundayım demiş ve gitmek için döndüğünde sol gözünden beynine bıçak gibi bir migren saplanmış, dikenli parlak ışıkla gözü kararmıştı. Kendine geldiğinde etrafını çeviren insanları görmüştü. Ambulans görevlileri geçsin diye açılmışlardı. Yaşlı kadın yoktu. Yuna Rosa Bergman'ı tanıdığını inkar etmiş, kadının kendisini biriyle karıştırdığını iddia etmişti ama yalandı bunlar. Rosa Bergman'ın kim olduğunu çok iyi biliyordu. Onu düşünmediği gün yoktu, hep aklındaydı. Ama Rosa'nın onun hakkında bir şey bilmemesi gerekiyordu. Biliyorduysa bu bir şeylerin felaket yanlış gittiğine işaretti. Yuna birkaç saat sonra hastaneden ayrıldı ve hiç vakit kaybetmeden Rosa Bergman hakkında araştırma yapmaya başladı. Bu işi yalnız başına yapmak zorundaydı, işten izin aldı. Resmi kayıtlara göre İsveç'te Rosa Bergman diye biri yoktu. Fakat soyadı Bergman olan 2000'den fazla kişi vardı. Belirli bir sistemle bütün kayıtları incelemeye başladı. İsveç nüfus kayıtları 2 hafta önceye kadar ancak kayıt defterlerinden incelenebilirdi. Çünkü 2 hafta önceye kadar kayıt işi kilisenin göreviydi. Ama şimdi kayıt işlerini vergi dairesi üstlenmiş, elektronik kayıt sistemine geçirmişti. Yuna kilise kayıtlarını incelemeye İsveç'in güneyinden başladı. Bir fincan kahve alıp Lund'daki şehir arşivinin başına oturdu. Doğum ve vaftiz kayıtlarında Rosa Bergman'ı aramaya başladı. Araştırmalarına Visby, Vadsena ve Göteborg'a giderek devam etti. Sonra Uppsala'ya, oradan da muazzam arşivini incelemek için Härnösand'a geçti. 10. Bölüm. Yuna dün öğleden akşama kadar Östersund şehir arşivinde araştırma yapmıştı. Çalıştığı oda eski kağıtlar ile kalın kapaklı dosyalardan yayılan tatlımsı kokuyla doluydu. Yüksek duvarların üzerinde yavaşça gezinen güneş bir süre sarkaçlı duvar saatinin camını aydınlatmış sonra yoluna devam etmişti. Yuna kapalı saatinden hemen önce aradığını bulmuştu. Jämtland bölgesinin Härjedalen belediyesine bağlı Sveg yerleşim yerinde 84 yıl önce doğan bir kız çocuğuna Rosa Maya adı verilmişti. Anne adı Christina, baba adı Evert Bergman'dı. Çiftin evlilik kayıtlarına ulaşamamış ama kızın annesi Christina Stefansson'un kızından 19 yıl önce aynı yerleşim yerinde doğduğunu öğrenmişti. Maya Stefansson adında 84 yaşında bir kadının Sveg'de bir yaşlar evinde kaldığını bulmak Yuna'nın 3 saatini almıştı. Saat akşamın 7'sine gelirken arabaya atlayıp Sveg'e doğru yola çıkmıştı. Yaşlılar evine ancak yatma saatinden sonra ulaşabilmiş, bu nedenle içeriye girmesine izin vermemişlerdi. Yuna Lilla Hotel'de bir oda tutmuştu. Epeyce çabaladıktan sonra biraz uyuyabilmiş, saat 4'te ayaklanmış, o saatten beri pencerenin önüne dikilmiş sabahı bekliyordu. Rosa Bergman'ı bulduğundan hemen hemen emindi. Soyadını değiştirip annesinin kızlık soyadını almış, ikinci vaftiz ismini ilk isim olarak kullanmaya başlamıştı. Saatine bakan Yuna çıkma vaktinin geldiğine karar verdi. Ceketini ilikledi, odadan ayrıldı, resepsiyona indi, küçük yerleşim yerinin sabahına adım attı. Blowingen yaşlılar evi sarı sıvalı bir grup binaydı. Çimleri bakımlıydı, yürüyüş yollarının kenarlarına dinlenmek için banklar konulmuştu. Yuna içeri girdi. Floresan lambaların aydınlattığı koridordan yavaşça yürüdü. Danışma odasının ve mutfağın kapalı kapılarının önünden geçti. Beni bulmamalıydı diye düşündü. Beni tanımamalıydı. Bir şeyler ters gitti demek ki. Yuna kendisini yalnızlığa sürükleyen şey hakkında hiç konuşmazdı. Ama her anında içinde taşıdığı bir şeydi bu. Hayatı magnezyum gibi yanmıştı, birden alev almış, sonra içine kapanmış, o görkemli beyazdan tüten bir kül kalmıştı geriye. Sohbet odasında 80 yaşlarında zayıf bir adam vardı, gözlerini televizyona dikmiş sabah programını izliyordu. Kocaman bir tavada susam yağı ısıtan bir aşçı bir yandan da geleneksel kerevit partisinin nasıl çeşitlendirileceğini anlatıyordu. Yaşlı adam Yuna'ya döndü, gözlerini kısarak baktı. Anders dedi gıcırtılı bir sesle, sen misin Anders? Yok, adım Yuna dedi Yuna hafif Fin aksanıyla. Maya Stefansson'u arıyorum. Adam kenarları kızarmış ıslak gözlerini Yuna'ya dikti.
Anders, beni iyi dinle oğlum, beni buradan götür. Burada yalnızca moruklar var.
Ağır yumruğunu koltuğun kenarına indiren adam bir rastla bakıcının girmesiyle hemen sustu.
Günaydın dedi Yuna. Maya Stefansson'u ziyarete geldim.
Aman ne güzel dedi kadın. Ama Maya'nın iyice bunadığını söylemeliyim. Fırsat bulur bulmaz da kaçıyor.
Anlıyorum.
Geçen yaz ta Stockholm'e kadar gitti.
Hasta bakıcı Yuna'nın önüne düşüp yeni paspaslanmış, loş ışıklı koridora girdi ve bir kapıyı açtı.
Maya
dedi yumuşak bir sesle.
İkinci ayrımın sonu. Sayfa 34.